Ayrım 2.
O masada bir zaman matadorluk ettikten sonra eline kılıç almak istemeyerek yeniden Banderiyeroğlu'a dönmüş olan bir boğa güreşçisiyle cacığı çıkmış iki orospu da vardı. Saat satıcısı caddenin köşesinde durmuş arkadaşlarıyla gevezelik ediyordu. Uzun boylu garson sendika toplantısında konuşma fırsatı beklemekteydi. Orta yaşlı garson Cafe Alvarez'in taraçasında oturmuş küçük bir bardak bira içiyordu. Luarca'nın sahibi olan kadın yatağında uyuyordu. Sırt üstü yatmıştı. Bacaklarının arasında bir yastık vardı. İri, şişman, dürüst, temiz, yumuşak başlı, çok dindar bir kadındı. 20 yıl önce ölen kocasını hala unutamamıştı. Her gün dua ederdi onun için. Hasta matador odasında tek başınaydı. Yatağına yüzü koyun uzanmış, ağzına bir mendil kapatmıştı. Aşağıda bomboş yemek salonunda Enrique bıçakları sandalyenin ayaklarına bağlayan peçetelere son düğümü de attı. Sandalyeyi havaya kaldırdı. Bıçak bağlı ayakları ileri doğru tuttu. Sonra sandalyeyi başının üstüne koydu. Bıçaklar başının iki yanından öne doğru sipsivri uzandı. İyice ağır dedi. Bak Paco, çok tehlikeli bir iş bu, yapma. Enrique terliyordu. Paco onun karşısına geçti. Elindeki önlüğü açıp beklemeye başladı. Kumaşın iki ucunu avuçlarının içinde buruşturmuş, sımsıkı tutmuştu. Baş parmakları yukarı, işaret parmakları aşağı doğruydu. Önlük iyice açılmıştı. Boğanın gözüne çarpsın diye. Dümdüz saldır dedi. Boğa gibi dön, istediğin kadar saldır. Geçişleri ne zaman durduracağını nereden bileceksin diye sordu Enrique. Üç geçiş yaptır, sonra bir medya, öyle daha iyi. Olur dedi Paco. Ama dümdüz gel. Ha, Torito, gel bakalım küçük boğa. Başını aşağı doğru eğip koşarak Enrique ona doğru geldi. Paco önlüğü karnının yanından geçen bıçağın ucuna değdirircesine savurdu. Bıçak gerçek bir boynuz gibi görünmüştü gözüne. Ak uçlu, kapkara, pürüzsüz, yanından geçerken gene atılmak için dönerken Enrique toprağa döve döve koşan sıcak kan içinde bir boğaya benziyordu. Paco elindeki pelerini savurdu. Boğa bir kedi çevikliğiyle dönüp gene ileri atıldı. Sonra gene döndü, gene saldırdı. Paco yaklaşan bıçağın ucuna bakarken sol ayağını 4-5 santim ileri basmış bulundu. Bıçak yanından geçmedi. Bir tuluma saplanır gibi kolayca saplandı etine. Sert çeliğin girdiği yerin üstünü, çevresini bir sıcaklık kapladı. Sanki derisi kaynar su ile haşlanmıştı. Enrique haykırmaya başladı. Ay ay, dur çıkarayım, dur çıkarayım. Paco öne doğru, sandalyenin üstüne doğru yıkıldı. Önlük hala elindeydi. Enrique sandalyeyi hızla çekti. Bıçak içeride döndü çıkarken. Onun içinde döndü. Paco'nun içinde. Çıkmıştı bıçak. Paco yere gittikçe genişleyen ılık bir gölün ortasına çöktü. Peçeteyi koy üstüne, bastır dedi Enrique. Ağlıyordu. Ben sadece bu işin ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek istemiştim. Üzülme dedi Paco. Sesi çok uzaktan geliyordu. Yalnız çabuk şu doktoru getir. Boğa güreşinde olsa insanı hemen kaldırır, içeri ameliyat odasına taşırlardı. Herkes oradan oraya koşuşurdu. İçeri gidene kadar damarlardaki kan büsbütün boşalırsa bir papaz çağrılırdı. Papazlardan birine haber ver dedi Paco. Peçeteyi karnının altına doğru sıkı sıkı bastırıyordu. Başına böyle bir iş geleceğine taş çatlasa inanmazdı. Gene de inanamıyordu. Enrique, Carrera San Jeronimo'dan aşağı ilk yardım merkezine doğru koşmaktaydı. Paco tek başına kalmıştı. Önce oturuyordu, sonra büzüldü, sonra yere yapıştı. Öylece durdu. Deliği açılmış bir banyodan kirli suların boşalışı gibi yaşamın damarlarından akıp gittiğini, içinin boşaldığını duyuyordu. Korkmuştu. Kendini kaybetmek üzereydi. Günahlarını bağışlatmak için dua etmek istedi. Başlangıç sözlerini hatırladı duanın. Hızlı hızlı söyleyip bitirmeliydi. Ama daha, ah Tanrım, ta yürekten pişmanım seni üzdüğüme, sana bütün sevgimle bağlıyım, değişmez bir, derken kendinden geçti. Yerde yüzü koyun yatıyordu. Çabucak olup bitmişti her şey. Bacağın üst yanındaki atar damarlardan biri kesilirse içindeki kan inanılmayacak kadar kısa bir zamanda boşalıveriyor. İlk yardım merkezinin doktoru Enrique'nin koluna yapışmış olan bir polisle birlikte pansiyonun önündeki basamakları çıkarken Paco'nun iki ablası hala Gran Via'nın sinema sarayındaydılar. Garbo'nun filmi umdukları gibi çıkmamıştı. Onlar büyük yıldızı en iyi yaşam koşulları içinde pırıl pırıl görmeye alışıktılar. Bu filmde ise yoksul bir insanı canlandırıyordu. Seyirciler filmi hiç beğenmemişlerdi. Islık çalıyor, ayaklarını yere vuruyorlardı. Pansiyon halkının hemen hepsi kaza olurken ne iş yapmakta idiyseler gene aşağı yukarı o işi yapıyorlardı. Yalnız iki papaz dualarını bitirmiş uyumaya hazırlanmaktaydılar. Kır saçlı Picador ise içkisini alıp cıcığı çıkmış iki orospunun oturduğu masaya geçmişti. Az sonra da onlardan biriyle birlikte kahveden çıkıp gitti. Götürdüğü kadın korkak matadorun içki ısmarlamakta olduğu kadındı. Paco adlı çocuk bunları bilmezdi. Bu gibi şeyleri ne görmüş ne de duymuştu. Bütün bu insanların ertesi gün ya da daha sonraki günlerde neler yapacaklarını kestiremezdi. Nasıl yaşadıklarını ya da yaşamlarının nasıl sona erdiğini bilmiyordu. Onların da bir sonu olduğunu aklından bile geçirmiş değildi. İspanyolların dediği gibi ölürken düşlerle doluydu. O düşlerden herhangi birini yitirecek zamanı olmamıştı. Son duasını bile tamamlayamadan gitmişti. Bütün bir hafta Madrid'i düş kırıklığına uğratan filmi, Garbo'nun filmini görüp düş kırıklığına uğrayacak zamanı bile olmamıştı. Kızılderililer Köyü. Gölün kıyısında kumların üstüne çekilmiş bir sandal daha vardı. İki kızılderili orada durmuş beklemekteydiler. Nick ile babası sandala binip arkaya oturur oturmaz kızılderililer onu iterek kumlardan kurtardılar. Biri kürek çekmek üzere içine atladı. George amca kendi sandallarının arkasına oturmuştu. Genç kızılderili onu da iterek kumlardan kurtardı. Sonra George amcaya kürek çekmek üzere içine atladı. İki sandal karanlıkta yola koyuldu. Nick epeyce önlerinde sesin içinde ilerleyen öbür sandalın kürek seslerini duyuyordu. Kızılderililer küçük vuruşlarla hızlı hızlı kürek çekiyorlardı. Nick arkasına babasının koluna yaslandı. Göle açılınca soğuk kendini iyice belli etmişti. Onları götüren Kızılderili de bütün gücüyle kürek çekiyordu ama öbür sandal hep önlerinde, sisin içinde, ilerideydi. ''Nereye gidiyoruz babacığım?'' diye sordu Nick. ''Kızılderililerin köyüne. Bir Kızılderili kadın hastalanmış da.'' ''Ya'' dedi Nick. Koyun karşı kıyısına vardıkları zaman öbür sandalı kumların üstüne çekilmiş buldular. George amca karanlıkta puro içiyordu. Genç kızılderili sandalı kumsalın ta yukarılarına çekti. George amca kızılderililerin ikisine de birer puro verdi. Elinde bir fener taşıyan genç kızılderilinin arkasına takılıp kumsaldan ayrıldılar. Çiğden sırılsıklam olmuş bir çayırdan geçtiler. Sonra bir ormana girdiler. Küçük bir patikadan oduncuların açtığı yola, tepeye doğru uzanıp giden yola çıktılar. İki yanındaki ağaçlar kesilmiş olduğu için bu yol çok daha aydınlıktı. Genç kızılderili durdu. Elindeki feneri üfleyip söndürdü. Hep birlikte yol boyunca yürüdüler. Bir dönemeci kıvrıldıkları sırada karşılarına havlayan bir köpek çıktı. İleride kulübelerin ışıkları görünüyordu. Ağaç kabuğu soyarak geçinen kızılderililerin kulübeleri. Başka köpekler de saldırdı üstlerine. İki kızılderili onları köye doğru kovaladılar. Yola en yakın kulübenin penceresinde ışık vardı. Kapısının önünde elinde bir lamba tutan yaşlı bir kadın duruyordu. İçeride tahta bir ranzada genç bir kızılderili kadın yatmaktaydı. İki gündür doğurmaya çalışıyordu. Köyün bütün yaşlı kadınları ellerinden geleni yapmışlardı. Erkekler kadıncağızın haykırışlarını duymamak için yolun ta yukarılarına kaçıyor, karanlıkta oturup sigara üstüne sigara içiyorlardı. Nick iki kızılderili ile birlikte babası ile George amcanın arkasından kulübeye girerken kadın gene haykırdı. Alt ranzada yatıyordu. Yorganın altında pek kocamandı. Başını yana çevirmişti. Üst ranzada kocası vardı. O da üç gün önce balta ile ayağını kesmişti. Hem de adam akıllı kesmişti. Pipo içmekteydi. Odanın içi kötü kötü kokuyordu. Nick'in babası sobanın üstüne su koymalarını söyledi. Sonra su ısınırken Nick ile konuşmaya başladı. ''Çocuk doğuracak bu kadın Nick'' dedi. ''Biliyorum'' dedi Nick. ''Atma'' dedi babası. ''Beni dinle. Doğum sancısı çekiyor denir buna. Çocuk doğmak, kadın da doğurmak istiyor. Bütün adaleleri çocuğu doğurtmaya çalışıyor. O yüzden de böyle bağırıyor işte.'' ''Anlıyorum'' dedi Nick. Tam o sırada kadın haykırdı. ''Ah babacığım, bağırmasını kesecek bir şey veremez misiniz ona?'' diye sordu Nick. Hayır, uyuşturucu yok yanımda, dedi babası. Ama bağırması hiç de önemli değil. Önemli olmadığı için de ben duymuyorum bile. Üst ranzadaki koca duvara doğru döndü. Mutfaktaki kadın doktora suyun ısındığını işaret etti. Nick'in babası mutfağa gitti. Kocaman ibrikteki suyun aşağı yukarı yarısını bir leğene boşalttı. İbrikte kalanının içine de katlanmış bir mendilden çıkardığı şeyleri koydu. Bunlar iyice kaynamalı, dedi. Sonra leğendeki sıcak suyun içinde kendi getirdiği bir kalıp sabunla ovuştura ovuştura ellerini yıkamaya başladı. Nick babasının sabunlu ellerini ovuşturuşuna bakıyordu. Babası bir yandan ellerini dikkatle iyice yıkarken bir yandan da konuşuyordu. Dinle Nick, çocukların önce başları çıkar dışarı ama bazen de öyle olmaz. İşte o zaman herkesin başını derde sokarlar. Belki de bu kadını ameliyat etmem gerekecek, birazdan anlarız. Ellerinin temizlendiğini aklı yatınca içeri odaya geçip işe girişti. Şu yorganı kaldırır mısın George, dedi. Ben dokunmak istemiyorum da. Az sonra ameliyat başlayınca kadını George amca ile üç kızılderili adam sıkı sıkı tuttular. Bir ara kadın George amcanın kolunu ısırdı. George amca, "Hay dişi köpek seni," diye söylendi. Onun bindiği sandalda kürek çekmiş olan genç kızılderili güldü. Nick babasına leğeni tutuyordu. Doğum epeyce sürdü. Babası çocuğu çekip çıkardı, havaya kaldırdı, nefes almaya başlaması için sırtına vurdu. Sonra yaşlı kadına verdi. "Bak bir oğlan Nick," dedi. "Doktor olmak ister misin sen de?" "Nick, isterim," dedi. Babasının yaptıklarını görmemek için başını çevirmişti. İşte bu da oldu, dedi babası. Leğenin içine bir şey koydu. Nick hiç bakmadı leğene. Şimdi, dedi babası, birkaç dikiş atmak gerekiyor. Baksan da olur, bakmasan da Nick. Canın nasıl isterse. Yardığım yeri dikeceğim. Nick bakmadı. Merak etmiyordu artık. Babası işini bitirdi, doğruldu. George amca ile üç kızılderili de doğruldular. Nick leğeni mutfağa götürdü. George amca koluna baktı. Genç kızılderili onun biraz önceki halini hatırlayarak gülümsedi. "Oksijen basalım üstüne George," dedi. Kızılderili kadına doğru eğildi. Kadının hiç sesi çıkmıyordu. Gözleri de kapalıydı. Yüzü bembeyazdı. Çocuktan da bütün bu olan bitenlerden de haberi yoktu. "Sabah gene gelirim ben," dedi doktor. Doğruldu. "Sen Ignas'tan gelecek olan hasta bakıcı da öğlene doğru burada olur. Ne gerekirse getirir o zaten." Maçtan sonra soyunma odasındaki futbolcular gibi bir coşkunluk, bir gevezelik içindeydi. "Bu tıp dergilerine yazılacak bir şey George," dedi. "Bir çakı ile sezaryen yapıp sonra da 3 metre boyunda bağırsaktan yapılma mesina ile dikmek." George amca duvara dayanmış koluna bakıyordu. "Büyük adamsın, biliyoruz," dedi. "Şu mağrur babaya da bir göz atmalı. Bu ufak tefek işler en çok onları üzer," dedi doktor. Doğrusu hiç sesini çıkarmadan iyi dayandı bu adamcağız. Kızılderilinin başını örten battaniyeyi çekti. Parmakları ıslanmıştı. Bir elinde lambayı tutarak aşağı ranzanın kenarına basıp yükseldi. Dikkatle baktı. Kızılderili yan yatmıştı. Yüzü duvara dönüktü. Bir kulağından öbür kulağına kadar gırtlağı boydan boya kesilmişti. Vücudunun ağırlığıyla çukurlaşmış olan ranzanın ortası kan dolu bir havuza dönmüştü. Başı sol kolunun üstündeydi. Açık ustura battaniyenin arkasında, ağzı yukarı doğru öylece duruyordu. "Nick'i çıkar kulübeden George," dedi doktor. Ama gerek kalmamıştı artık. Babası elinde lamba ile kızılderilinin başını düzelttiğinde Nick mutfağın kapısında duruyordu. Her şeyi iyice görmüştü. Oduncuların açtığı yoldan göle doğru yürürlerken gün ışığı belirmeye başlamıştı. "Seni buraya getirdiğime çok pişmanım Nick'i," dedi babası. Ameliyattan sonraki neşesinden, canlılığından ufacık bir iz bile kalmamıştı. "Bu korkunç şeylerle karşılaştırmamalıydım seni." "Kadınlar hep böyle zor mu doğururlar?" diye sordu Nick. "Hayır, binde bir olur böylesi." "Niye kendini öldürdü adam babacığım?" "Bilmiyorum Nick, bu gibi şeylere dayanamayan bir insandı herhalde." "Kendini öldüren erkekler çok mudur babacığım?" "Pek çok değildir Nick." "Ya kadınlar?" "Hiç denebilir, hiç mi öldürmezler?" "Yok, öldürenler de olur bazen." "Babacığım, evet." "George amca nereye gitti?" "Gelir birazdan." "Ölmek zor mudur babacığım?" "Hayır, çok kolay gibi geliyor bana Nick. Ama bilinmez ki." Sandala binmişlerdi. Nick arkaya, babası küreğe. Tepelerin üstünde güneş yükseliyordu. Suda bir çember çizen bir levrek havaya fırladı. Nick elini göle daldırmıştı. Sabahın ayazında su insana ılık geliyordu. Bu erken saatinde günün gölde sandalın arkasında öylece oturmuş, karşısında kürek çeken babasına bakarken sanki hiçbir zaman ölmeyecekmiş gibi bir duygu canlanmıştı Nick'in içinde. Doktor ile doktorun karısı. Dick Bolton, Kızılderililer köyünden kütükleri yarmak için gelmişti. Nick'in babası çağırtmıştı onu. Yanında oğlu Eddie ile Billy Tape Show adlı bir Kızılderili daha vardı. Orman yolundan gelip bahçenin arka kapısından girdiler. Eddie uzun bıçkıyı taşıyordu. Yürürken bıçkı omuzunda yaylanıyor, ahenkli sesler çıkarıyordu. Billy Tape Show iki kocaman, ucu kancalı sırık taşımaktaydı. Kütükleri çevirmek için kullanılan sırıklardan. Dick'in koltuğunun altında üç balta vardı. Arkasına dönüp bahçe kapısını kapadı. Öbür ikisi onu beklemeden gölün kıyısına, kumlara gömülü kütüklerin oraya doğru gittiler. Bu kütükler Magic adlı çatananın gölden bıçkı fabrikasına doğru çekip götürdüğü büyük kütük yığınlarından kurtulmuştu. Dalgalar da onları önlerine kattıkları gibi kumsala vuruvermişlerdi. Kimse elini sürmezse eninde sonunda Magic'in tayfaları bir sandalla kıyı boyunca gelir, kütükleri bulur, uçlarına tepesi halkalı birer kocaman çivi çakar, sonra da onları göle doğru sürükleyip yeni bir yığın yaparlardı. Ama hiç gelmedikleri de olurdu. Çünkü birkaç kütük bu iş için tayfalara verilen parayı bile karşılamazdı. Kimse gelmezse kütükler kumsalda öylece durur, çürüyüp giderdi. Nick'in babası bu kütüklerin de sonunda çürüyeceğini söylüyordu. Köyden Kızılderilileri çağırtmasının nedeni de buydu. Kütükleri bıçkı ile biçtirecek, kamalarla parçalattıracak, sobalarda, şöminede bir güzel yakacaktı. Dick Bolton küçük evin yanından kıvrılıp göle doğru yürüdü. Kıyıda kumlara iyice gömülmüş dört kocaman kayın kütüğü vardı. Eddie bıçkıyı ucundan bir ağacın çatalına astı. Dick üç baltayı yerdeki yabani bir çiçeğin üstüne bıraktı. Dick melezdi. Gölün çevresindeki çiftçilerin çoğu onun aslında bir beyaz olduğuna inanırlardı. Çok tembel bir adamdı ama bir kere işe girişti mi iyi çalışırdı. Cebinden çubuk gibi sıkıştırılmış tütün çıkardı. Ucunu dişleyip çiğnemeye başladı. Eddie ile Billy Tape Show'a Ojibwe'ce bir şeyler söyledi. Bunun üzerine ikisi de ellerindeki kancalı sırıkları kütüklerden birine saplayarak ileri geri abanmaya başladılar. Kütüğü kumdan çıkarmak istiyorlardı. Kancaların saplarına bütün ağırlıklarıyla abanmaktaydılar. Kütük kumun içinde oynadı. Dick Bolton, Nick'in babasına döndü. "Eh doktor," dedi, "epeyce odun yürütmüşsün." "Böyle konuşma Dick," dedi doktor. "Dalgalar getirdi onları." Eddie ile Billy Tape Show kütüğü ıslak kumdan çıkarmış suya doğru yuvarlıyorlardı. "Sokun göle," diye bağırdı Dick Bolton. "Niye, neden sokuyorsunuz göle?" dedi doktor. "Yıkamak için. Üstündeki kumları temizleyeceğiz ki bıçkının ağzı körlenmesin." "Hem bir bakalım kimin malı bu kütük," dedi Dick. Kütük gölde yıkanıp temizlendi. Eddie ile Billy Tape Show kancaların sapına dayanıp durdular. Terli yüzleri güneşte parlıyordu. Dick kumun üstüne diz çöktü. Kütüğün kesik yerindeki işarete baktı. "White and McNally'nin," dedi. Pantolonunun dizlerini silkeleyerek ayağa kalktı. Doktorun iyice canı sıkılmıştı. "Öyleyse hiç kesme daha iyi Dick," dedi kısaca. "Öfken burnunda olmasın böyle doktor," dedi. "Öfken burnunda olmasın. Kimden çalarsan çal, aldırmam ben, neme gerek. Bu kütüklerin çalınmış olduğuna inanıyorsan hiç dokunma onlara. Aletlerini topla çek git köyüne," dedi doktor. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. "Kızma hemen doktor," dedi Dick. Ağzındaki tütünü kütüğe doğru tükürdü. Tükürük kabuğun üstünden kayıp suya daldı. "Sen de biliyorsun benim kadar bunların çalınmış olduklarını ya. Neyse, bence hepsi bir." "Peki öyleyse, çalınmış olduklarını biliyorsan topla pılı pırtını da tut yolu. Bana bak dok... Topla pılı pırtını da çek arabanı. Dinle doktor. Bir daha doktor dersen bana yumruğu yapıştırdığım gibi veririm 32 dişini eline." "Yok işte onu yapamazsın doktor." Dick Bolton doktora bakıyordu. Dick iri yapılı bir adamdı. Kendi de bilirdi ne kadar iri olduğunu. Kavga etmeye bayılırdı. Bayağı sevinmişti. Eddie ile Billy Tape Show ellerindeki sırıklara dayanmış doktora bakıyorlardı. Doktor dudağının altındaki sakalını dişleyerek Dick Bolton'a bakıyordu. Sonra dönüp tepeye, küçük eve doğru yürüdü. Ne kadar kızgın olduğu arkasından bile belliydi. Üçü de öylece durup onun tepeye çıkışını, küçük eve girişini seyrettiler. Dick Ojibwe'ce bir şeyler söyledi. Eddie güldü ama Billy Tape Show pek ciddiydi. İngilizce bilmezdi, gene de onlar atışırken durmadan ter dökmüştü. Şişman bir adamdı. Çinlilerin bıyığına benzeyen seyrek bir bıyığı vardı. Kancalı sırıkları yüklendi, Dick baltaları aldı. Eddie ağaçtan bıçkıyı indirdi, yola koyuldular. Küçük evin yanından geçip arka kapıdan çıkarak ormana doğru ilerlediler. Dick bahçe kapısını açık bıraktı. Billy Tape Show geri dönüp kapıyı kapadı. Ormana dalıp gözden kayboldular. Küçük evde, odasında, yatağının üstünde oturan doktor, dolabın yanında yerde bir yığın tıp dergisi gördü. Daha hiçbiri açılmamıştı. Üstlerinin kağıdı ile öylece duruyorlardı. Onları görünce gene canı sıkıldı. ''Çalışmayacak mısın sevgilim?'' diye sordu karısı. İçerki odada perdeleri indirmiş, yatıyordu. ''Hayır, bir şey mi oldu?'' Dick Bolton'la atıştık biraz. ''Ya'' dedi karısı. ''Bir aşırılık etmedin ya Henry?'' ''Etmedim'' dedi doktor. ''Unutma, öfkesini yatıştırmasını bilen insan bir kent alan insandan daha büyüktür.'' dedi karısı. İsa'nın yolunda yürümekle her şeyin tatlıya bağlanacağına inanan Christian Scientist'lerdendi. Karanlık odada yatağının yanındaki bir masanın üstünde bir İncil, bir Science and Health, bir de Quarterly duruyordu. Kocası cevap vermedi. Yatağına oturmuş av tüfeğini temizliyordu. Tüfeğin içindeki ağır sarı kovanlı kurşunları boşalttı. Kurşunlar yatağın üstüne yayıldı. Henry diye seslendi karısı. Sonra bir durdu. Henry. Evet dedi doktor. Bolton'u kızdıracak bir şeyler söylemedin değil mi? Hayır dedi doktor. Niçin kavga ettiniz sevgilim? Önemli bir şey değil. Söyle Henry ne olur. Benden hiçbir şey saklamaya çalışma. Niçin kavga ettiniz? Şey, Dick'in karısını zatürreden kurtarmıştım. Bana epeyce borcu var. Bedava çalışıp borcunu ödemek işine gelmedi. Onun için de kavga çıkardı, öyle sanıyorum. Karısı susmuştu. Doktor tüfeğini bir bezle inceden inceye sildi. Kurşunları yeniden doldurdu içine. Tüfeği dizlerinin üstüne koyup öylece oturdu. Pek hoşuna gidiyordu bu tüfek. Sonra karanlık odadan karısının sesi geldi. Sevgilim sanmıyorum, bir insanın böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum. Yapmaz mı? Dedi doktor. Yapmaz, bir insanın bile bile böyle bir şey yapacağına inanamam. Doktor ayağa kalktı. Tüfeği köşeye, konsolun arkasına koydu. ''Dışarı mı çıkıyorsun sevgilim?'' dedi karısı. ''Biraz dolaşacağım.'' dedi doktor. ''Nick'i görürsen sevgilim, söyler misin ona annesinin çağırdığını?'' dedi karısı. Doktor verandaya çıktı. Telli kapı arkasından gürültüyle kapandı. Kapı vurunca karısı içeride korkuyla sıçradı. Doktor kadının nefes alışından anladı korkmuş olduğunu. Perdeleri kapalı pencerenin önüne gidip pardon dedi. Zararı yok sevgilim dedi kadın. İyice sıcaktı. Doktor bahçenin arka kapısından patika boyunca ilerledi, çam ormanına daldı. Orman bu sıcak günde bile serindi. Bir ağaca dayanmış kitap okumakta olan Nick'i buldu.